Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 17. ayrım. 16. bölüm. Finney, omzunun üzerindeki ağırlığı silkeler gibi yaparak, ''Tanrı aşkına Dallas, tepemden soluk alıp vermeyi kes.'' dedi. ''Özür dilerim ama bu izi bilgisayara programlamak ne kadar zamanımızı alır? Beni böyle dırdırlarınla oyalarsan ikimizi daha uzun vakit alabilir.'' Eve, ''Tamam, tamam.'' diye cevaplayarak, konferans salonunun camından dışarıya bakmaya başladı. Kendi kendine konuşur gibi, trafik birazdan daha da berbat bir hal alacak dedi. Trafik yılın bu zamanında hep berbat olur. Çok fazla turist var. Dün akşam biraz alışveriş yapmaya çalıştım. Karım bir kazak istemişti de, insanlar ölü bir geyiği didikleyen kurtlar gibiydiler. Tekrar denemeye hiç niyetim yok. Video ile alışveriş daha kolay. Evet ama bu aralar bağlantılar hep tıkalı. Eğer Noel ağacının altına bir düzine parlak kutu doldurmazsam önümüzdeki bahara kadar bir mağarada yatmak zorunda kalabilirim. Bir düzine mi? Tanrım, Dallas sen evliliğin ne olduğunu bildiğinden emin misin? Tek bir hediyenin hiçbir anlamı yoktur. Çeşit lazım dostum. Harika, ben çöktüm o zaman. Daha birkaç günün var. İşte kayıtların çıktı. Alışveriş düşüncesi bir anda Eve'in zihninden silindi ve heyecanla başlat diye söylendi. İşte bağlantıda adamımızın sesi. Bay veya bayan Cates'le görüşmek mümkün mü? Diğer sesleri çıkardım. Boşlukların nedeni bu diye açıkladı Finney. Günaydın bayan Cates. Ben Nicholas Klaus. Ismarladığım kolyenin çalışmasının ilerleyip ilerlemediğini soracaktım. Devam edebilirim ama eşleştirme için bu kadarı yeter sanırım. Aksan belli belirsiz, üzerinde fazla vurgu yapmıyor. Elinde Rudy'nin kaseti var mı? İşte geliyor. Rudy'nin soruşturmadaki sesi, tam da kendisi. Müşterilerimize eşleriyle topluma açık bir yerde buluşmalarını öneriyoruz. Bu, özel bir yerde buluşmayı kabul edenler, kararlarının sorumluluğunu kendileri taşıyacaklar demektir. İzleri şu anda tespit etmiş bulunuyoruz. Bu bebek her şeyi kompütürize ediyor. Sesin yüksekliği, ton kalitesi, kadansı, yansıması vesaire. Sesini değiştirirsen bile fark etmiyor. Aynen parmak izi veya DNA gibi yanıltamazsın. Konu A'ya geç. Ekrandaki ve odyodaki stili tara. Çalışıyor. Ekranı ikiye böl ve iki ses kaydını alt alta yerleştir. Bir dakika. Burada bir problem var. Ne? Ne var? İzleri üst üste getirdiğimizde uymuyor Dallas. Hatta benzer bile değiller. İki değişik ses var burada. Battık. Eve parmaklarını saçlarına geçirdi. Kendisi de gerçeği fark ettiğinden midesi yanmaya başlamıştı. Dur, düşüneyim. Ya kendi tarafından bir ses bozucu kullandıysa? Biraz karıştırır ama uyan titreşimler gene de yerinde durur. Gene de eğer böyle bir kamuflaj mevcutsa bilgisayar onu da tespit edip ayıklayabilir. Daha önce de böyle bir şey üzerinde çalışmıştım. Finney içini çekti. Üzgünüm Dallas. Bu durum araştırmalarımızı geriye götürüyor. Evet ama her şeye rağmen taramaya devam et. Videolardaki yüz hatlarını karşılaştırmaya ne dersin? Tamam geliyor ama çok yavaş. Rudy'nin kulak şekliyle göz şeklini diğerininkiyle karşılaştırabilirim. Bu yolu da takip edelim. Ben profili almak için Doktor Mira'yı arayacağım. Eve, zaman kazanmak için Mira'yı kendi muayenehanesinden aradı. Doktor bütün gün dışarıda olacaktı ama ilk bulgular Eve'in ofisteki bağlantısına gönderilmişti. Adam akıllıydı. Ya bir teknikle sesini değiştirmişti ya da kendi yerine başkasını konuşturmuştu. Ofisine giderken duyduğu seslerin bir kıkırdama olduğuna yemin edebilirdi. İçeri adımını attığında Peabody'nin Charles Morrow'la gevezelik etmekte olduğunu gördü. Peabody? Peabody, buyurun efendim derken ayağa kalkmıştı. Charles, yani Bay Morrow sizi istemişti de. Hormonlarına sahip çık Peabody. Evet Charles, ne istemiştin? Charles da ayağa kalkarak, Dallas, yardımcın ben seni beklerken tatlı sohbetiyle bana refakat etti, dedi. Eminim, ne vardı? Bir şey olmayabilir ama, derken adamın sesi titriyordu. Benim listemdeki kadınlardan biri birkaç saat evvel aradı. Anladığıma göre bu hafta sonu buluşacağı adam, yani listesinden eşi, onu açıkça atlatmış. Acaba ben onun yerine geçebilir miymişim? İşlerine dönmek için sabırsızlanan Eve, "Bu çok ilginç Charles ama ben senin özel hayatın hakkında fikir yürütemem," dedi. Adam, "Ben kendi özelimi halledebilirim," derken Peabody'ye göz kırparak kızarmasını sağladı. "Olurumu vermek için onunla birkaç dakika sohbet ettim ki nasıl biri olduğunu anlayabileyim. Burada beni ilgilendiren bir şey var mı?" "Sanırım buluşacağı adama müthiş bir tutkusu varmış. Her şeyini anlatmaya başladı. Adam kendisini bir kızıl saçlı ile aldatıyormuş," derken adamın kendisini affettirmek için dün gece Noel Baba kılığına girerek elinde hediyesiyle nasıl kapısına dayandığını anlattı. Eve yavaşça ayağa kalkarak bütün dikkatini Charles'a yöneltti. "Devam et." Charles bu kez tatmin olmuş bir edayla arkasına yaslandı. "Anlattığına göre dün gece 10 sularında kapısı çalınmış. Gözetleme deliğinden baktığında büyük simli bir kutu taşıyan Noel Baba'yı görmüş. Senden bildiklerimden yola çıkarak bunu duyduğumda doğrusu yüreğim ağzıma geldi ama kadın ona özür dileme imkanı tanımamak için kapıyı açmadığını söyledi. Onun özür hediyesini istemiyordu." "Eve, yani onu içeriye almamış mı?" diye mırıldandı. "Sanırım bugün sağ olarak beni arayabilme nedeni de bu. Hayatını nasıl kazandığını biliyor musun? O bir balerin." "Tamam, bu uyuyor. Adını ve adresini istiyorum Peabody." "Hazır. Shirley Zapata, Batı 28'de. Elimde olan bu kadar. Onu buluruz. Doğru bir iş yaptım mı bilmiyorum ama durumu ona açıkladım. Senin Nadine Furst'la söyleşin yayınlanmıştı. Dolayısıyla söylememde bir sakınca yok diye düşündüm. Tabii hemen panikledi. Dışarıya çıkacağını söyledi. Bir müddet onu bulabilir misiniz bilmiyorum." Eve birkaç dakika sonra, "O tüydüyse bile bir arama emri çıkarır, evi araştırırız. Doğru iş yaptın Charles," dedi. "Eğer haberi duymamış olsaydı bir sonraki gelişinde yumuşayıp açabilirdi. Senin hemen bana gelmene müteşekkirim." "Senin için her şeyi yaparım tatlı teğmen. Sonuçtan beni haberdar eder misin?" "Eve, ekranını izle," dedi. "Tamam. Memur hanım, bana çıkışı gösterebilir misiniz? Biraz başım döndü de." "Tabii. Teğmen?" "Tamam Peabody." Eve onlara el salladı ve Doktor Mira'nın raporuna gömüldü. Çok yoğun olduğundan Peabody'nin Charles'a yol göstermesinin tam 20 dakika sürdüğünü fark etmedi. Peabody geri döndüğünde yüzünü ovalayarak, "Doktor Mira da bu orospu çocuğunu akladı. Onu asabilecek hiçbir delilim yok," diye yakındı. "Rudy mi?" "Karakter tahlili profile uymuyor. Fiziksel şiddete yatkınlık göstermiyor. O akıllı, takıntılı, koruyucu ve adanmış bir adam. Seks anlamında sorunlu ama doktorun tahliline göre o aradığımız adam değil. Lanet olasının avukatına da bu raporun bir kopyası gidiyor. Dolayısıyla onun kılına dokunamayacağım." "Senin gözünde hala şüpheli mi?" "Ne düşüneceğimi bilemiyorum." Eve zihnini ve sinirlerini dengede tutmaya çalışıyordu. "Geri dönüp en baştan başlamalıyız. İlk kurbandan başlayarak yeniden sorgulamalıyız." Akşam saat 8.45'te Eve giriş kapısının merdivenlerini tırmanıyordu. Somerset ona kapıyı açarken misafirleri karşılamak üzere hazırlanmak için sadece 15 dakikası kaldığını söylediğinde zaten çok gergindi. Yatak odasına koşarken Rourke'u duşunu almış, giyinir vaziyette bulmak da kendisine yardımcı olmadı. "Yetişebilirim," diye haykırarak kendisini duşa atmak üzere soyunmaya başladı. Rourke, "Bu bir parti canım, dayanıklılık testi değil," diyerek karısının soyunmasını seyrederken yatıştırıcı bir sesle "Daha zamanın var," dedi. "Doğru. Herkesten geç gelerek o kapıda duran kas kafalıya beni tenkit etmesi için bir fırsat daha verecek zamanım var, değil mi?" "Rourke, Somerset'in onayını da almak zorunda değilsin. Zaten insanlar böyle davetlere genellikle geç gelirler," derken duvara dayanmış keyifle duşun altındaki karısını izliyordu. "Bu yarışta oldukça geriden geliyorum," dedi Eve, şampuan yüzünden aşağıya akarken. "Birinci şüphelimi silmek zorunda kaldım. Şimdi tekrar baştan başlıyorum." Tam kurutma tüpüne girecekken birden hatırlayarak, "O mereti saçlarıma ıslakken mi, kuruyken mi sürecektim?" diye sordu. Rourke onun neden bahsettiğini hatırlayarak bir tüpten avcuna biraz sıktı ve "Bana müsaade et," dedi. Genç adamın elleri başında dolaşırken Eve kendinden geçmek üzereydi. "Beni baştan çıkarma dostum. Sana vaktim yok." "Ne dediğin hakkında en ufak bir fikrim yok." Rourke bu işin tadını çıkararak başka bir tüpten eline biraz vücut losyonu sıktı ve karısının omuzlarıyla göğüslerini kremlerken "Hazırlanmana yardımcı oluyorum," dedi. "Elin ayağına dolaşmış göründüğüne göre." Eve gözleri kapalı, "Sanırım bir noktayı kremlemedin," diye iç geçirdi. "Hay Allah, ne kadar da dikkatsizim. Çok ama çok geç kalmak istiyor musun?" Eve, "Evet ama geç kalmayacağım," derken kurutma tüpüne daldı ve içeriden bağırdı. "İşi nerede yarım bıraktığını unutma ama." Rourke, "Ne yazık ki buraya hiç değilse 20 dakika önce gelemedin," derken karısını seyretmenin kanını daha da kızıştıracağını fark etti ve yatak odasına geçti. Eve tüpten çıkarak üzerinde bornozu aynanın önüne geçti ve "Yüzümü biraz toparlamam lazım," dedi. "Böyle bir parti için ne giymeliyim?" "Senin için hazır ettiğim bir kıyafet var." "Senin kıyafetlerine ben mi karar veriyorum?" "Eve, lütfen." Genç kadın gülmek zorunda kaldı. "Tamam, kötü bir örnek verdim ama başka bir örnek düşünecek vaktim yok." Saçlarına eliyle şekil vermeye çalışırken yatak odasına girince Rourke'u bazı insanların elbise diye adlandırabileceği küçücük bir kumaş parçasını incelerken buldu. "Çık buradan, elindekini giymeyeceğim nasılsa." "Geçen akşam Mavis getirdi. Leonardo bunu senin için tasarlamış. Eminim üzerinde çok güzel duracaktır." Eve, elbisenin yanlarını tutan incecik gümüş bantlara kaşlarını çatarak baktı. Bu bantlar omzunda devam ediyor, öndeki ve arkadaki kumaş parçalarını birleştiriyordu. Tabii sırtta kalan parça hiç yok gibiydi. "Neden zamandan tasarruf adına içeriye çıplak girmiyorum? Bakalım üzerinde nasıl duracak? Altına ne giyiyorum?" Rourke şu anda üzerindekini derken dilini ısırdı. "İnanmıyorum." Eve istemeye istemeye elbisenin içine girdi. Kumaş yumuşacıktı ve vücudunu maharetli bir sevgili gibi sarıyordu. Baştan çıkarıcı yanıysa pürüzsüz cildini ve muhteşem hatlarını ortaya çıkarmasıydı. Genç adam, "Eve, sevgilim, bazen beni nefessiz bırakıyorsun," derken çekmecesinden çıkardığı pırlanta küpeleri karısına uzatarak "Bunları da tak," dedi. "Bunlar zaten benim miydi yoksa?" Rourke sırıtarak "Bunlar aylardır senin. Noel'e kadar sana hediye yok," dedi. Eve, kocasının seçtiği ayakkabıları da giyerken "Bu elbisede telsizimi takacağım bir yer yok," diye huysuzlandı. Genç adam işte burada derken ayakkabılarına uyan bir el çantası uzatıyordu. "Başka bir isteğin var mı?" Kapıdan giren ilk arabanın sinyalini duyunca Rourke "Kusursuzsun," dedi. "Ve çok dakiksin. Hadi aşağı inelim de karımı herkese göstereyim." Eve, "Ben senin süs köpeğin değilim," diye itiraz ederek Rourke'u güldürdü. Bir saat içinde ev, insanlar, müzik sesi ve ışıkla dolmuştu. Eve, balo salonuna göz gezdirdiğinde Rourke'a minnet duymaktan başka bir şey yapamıyordu. Çünkü hazırlıklara hiçbir katkısı olamamıştı. Olağanüstü büyük masalarda, gümüş tepsilerde ender rastlanan yiyecekler vardı. Virginia'dan ballı domuz jambon, Fransa'dan glace ördek, Montana'dan körpe dana, ıstakoz, somon, Silas'tan istiridye, o sabah toplanmış taze sebzeler. Herkesi baştan çıkarabilecek çeşitte süslü tatlılar. Eve birden evlendiği adamın kendisini hala şaşırtabilmesine hayret etti. Balo salonunun iki ucunda da şaşırtıcı büyüklükte binlerce ışıkla dekore edilmiş ağaçlar vardı. Her iki uçtaki büyük camlardaysa şehir görüntüsü yerine kaymakta olan insanların ve kızak yapan çocukların görüntüsü nefis bir karlı dağ manzarası eşliğinde sunuluyordu. Eve, "Bütün bu detaylar o kadar da Rourke ki," diye düşündü. "Hey, tatlım, burada yalnız mısın?" diyen bir ses ve poposuna bir şaplak indiren elle sinirlenerek kaşlarını çatıp hışımla döndüğünde McNab'le karşılaştı. Adam önce kırmızı, sonra beyaz, sonra gene kırmızı olmuştu. "Aman Tanrım! Teğmen? Efendim?" Elin hala popomda meknep. Eminim onun orada durmasını istemiyorsundur. Genç adam elini sanki ateşe dokunmuş gibi geri çekti ve ''Tanrım, amanın, bittim ben. Özür dilerim, sizi tanıyamadım. Yani demek istiyorum ki...'' Meknep ellerini ne yapacağını, nereye koyacağını bilemedi. ''Sandım ki, çok farklı görünüyorsunuz. Kelimeleri bulamıyordu. ''Sanırım dedektif Meknep sana kompliman yapmaya çalışıyor Eve.'' Rourke birden yanlarında belirmişti. Gülmemeye çalışarak McNab'in paniklemiş gözlerine baktı. ''Değil mi Ian?'' ''Evet, doğru.'' Rourke, ''Eğer senin popon olduğunu bilerek ellediğine inansaydım, onu hemen burada öldürürdüm hayatım.'' derken McNab'in iyi bağlanmış kravatını çekiştirdi. Eve kuru bir sesle, ''Bak ben de bundan emin olsaydım, kendi işimi kendim görürdüm, hiç şüphen olmasın.'' dedi. ''Herhalde bir içki istersin şimdi dedektif.'' ''Evet efendim, alabilirim. Rourke, onunla sen ilgilenir misin? Mira henüz gelebildi, onunla konuşmak istiyorum.'' Rourke memnuniyetle derken McNab'in omzunu rahatlatmak için yapabileceğinden daha fazla sıktı. Eve insanların böyle partilerde ne kadar çok konuşacak bir şeyler bulabildiğine şaşıyordu. Biraz gecikmeli de olsa Peabody'yi görebildi. Hiç Peabody'lik olmayan bir kılıkta Charles Morrow'un koluna girmiş ilerliyordu. Eve Mira'yı biraz erteleyebileceğini düşünerek "Peabody" diye seslendi. "Dallas, burası olağanüstü görünüyor." "Evet." Eve kızgın gözlerini Charles'a dikerek "Morrow" dedi. "Müthiş bir evin var Teğmen. Senin adını misafir listesinde gördüğümü hatırlamıyorum." Peabody kızararak "Davetiyede istediğim bir kişiyi getirebileceğim yazıyordu." dedi. "Ha, onun için mi? Yani o senin kavalyen." Charles sesini alçaltarak "Evet öyle ve Dilya'nın benim işimden haberi var." diyebildi. "Ona da polislere uyguladığın standart indirimi uyguluyor musun?" Peabody ürkerek öne çıktı ve "Dallas!" diye adeta korumaya geçti. Charles, "Önemli değil" derken sırtını dikleştirdi. "Bu saatler kendime ayırdığım saatler Dallas ve onları güzel bir hanımla geçirmeyi tercih ettim ama ev senin, parti senin, istersen hemen gidebilirim." "O büyük bir kız Charles." Peabody, "Evet öyle" derken "Bir dakika Charles" diye ekledi. Sonra Eve'in koluna girerek onu bir köşeye çekti. "Hey, nereye gidiyoruz?" "Sana hey" derken Peabody'nin gözlerinden öfke fışkırıyordu. "Özel hayatım için senin onayını almaya ihtiyacım yok ve sen beni herkesin önünde utandıramazsın." "Bir dakika, bitirmedim. İş dışında yaptıklarımın işle bir ilgisi olamaz. Eğer işten sonra masaların üstünde dans etmek istersem, bu benim ekstra işimdir. Eğer pazar günlerimi de sevişmek için 6 profesyonel çağırarak geçirirsem, bu da benim özel hayatımdır. Eğer çok yakışıklı biriyle beraber olmak istiyorsam da olurum. Kimseyi ilgilendirmez. Ben sadece..." "Daha bitmedi. İşte sen patronsun ama o orada biter. Beni burada Charles'la birlikte istemiyorsan biz de gideriz." "Hayır, gitmenizi istemiyorum. Özür dilerim, özel hayatına karışmak istememiştim. Umarım geceni berbat etmemişimdir." Peabody inanılmaz derecede kırgın olarak Eve'in yanından ayrıldı. Eve, Mira'yı bulduğunda midesi hala geçirdiği gerginliğin etkisiyle yanıyordu. "Seni partiden uzaklaştırmak istemiyorum ama seninle birkaç dakika özel olarak görüşmek istiyorum." "Gayet tabii. Ne oldu Eve?" Eve, o andaki duygularını saklamaya çalışarak, "Özel olarak ancak kütüphanede görüşebiliriz." Kütüphaneye girdiklerinde Mira, "Ah, ne olağanüstü bir yer" diye ellerini çırptı. "Şu gerçek kitapların kokusu, her tür kaliteli müziğin keyfi, buranın sıcaklığı ve rahatlığı hiçbir şeye değişilmez." Eve, "Rourke kitap kurdudur" derken kapıyı kapattı ve "Rudy üzerinde yaptığın testteki bazı bulgularını sorguluyorum da" dedi. "Evet, böyle yapacağını tahmin etmiştim." Mira pembe giysisini düzelterek deri koltuklardan birine gömüldü. "Ne yazık ki o senin aradığın katil de değil, olmasını istediğin canavar da değil Eve. Benim ne istediğim önemli değil. Onun kardeşiyle ilişkisi seni özel olarak rahatsız ediyor. Piper senin gibi müdafasız, küçük bir kız değil ki. Hiçbir şey onun isteği dışında gelişmiyor. Burada sağlıksız olan Rudy'nin onun üzerindeki etkisi. Onu kullanıyor. Evet ama bunun karşılığında Piper da onu kullanıyor. Karşılıklı. Piper'a ilişkin bir şeyler olduğunda çok fazla müdahale ettiğini ve bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Cinsel açıdan olgunlaşmamış. Onu senin listenden çıkarma nedenim aslında kardeşinden başka kişilerle cinsel olarak başarısızlığı. Şantaj yapılıyordu, şantajcı öldü. Müşterilerinden biri kız kardeşine asıldı ve ölü bulundu. Evet, ben de bu verilere bakınca cinayetlerden onun sorumlu tutulabileceğini düşündüm ama inceleyince onun bu işleri yapamayacağını gördüm. Korkutulduğu ya da sinirlendiği zaman saldırganlaşma eğilimi var ama anında parlayıp sönüyor. Yapısı senin bahsettiğin tarz cinayetleri planlamaya ve işlemeye müsait değil. O zaman onu serbest bırakacağız. Eve uzaklaşırken, gitmesine müsaade edeceğiz yani, dedi. Ensest kanuna aykırı ama suçüstü yaparak ispatlanması lazım. Durum bu değil. Onu cezalandırma ve kardeşini bu tutsaklıktan kurtarma ihtiyacını anlıyorum senin. Bu benimle ilgili değil. Ah, tabii biliyorum Eve. Eve'i seyretmek, Mira'nın kalbini acıttığı için yaklaşarak elini avcunun içine aldı. Ve lütfen kendini cezalandırmayı bırak canım, dedi. Eve, ben Rudy'ye bu yüzden odaklandığımı biliyorum, derken halsiz düşerek Mira'nın yanına çöktü. Ve böyle olduğu için de bizi katile götürecek ince bir detayı atlamış olabilirim. Sen gayet mantıklı, açık seçik ipuçlarını takip ettin. Listeden çıkarılması için onu incelemek zorundaydın. Ama bu sonuca varmak çok zamanımı aldı. İçimden bir ses yanlış adam üzerinde çalıştığımı söyledikçe ben bu sesi duymazlıktan geldim. Çünkü hep kendimi görüyordum. Aklım hep geriye gidiyordu ve eğer o orospu çocuğunu öldürmeseydim, ölen ben olabilirdim diye düşünüyordum. Yüzünü ellerine gömdü ve yeniden parmaklarını saçlarına geçirdi. Tanrım, her şeyi berbat ediyorum. Hem de her tarafta, dedi. Nasıl yani? Buna dönmemizin bir yararı yok. Mira adeta Eve'in saçlarını okşadı. Nasıl? Sıradan bir Noel tatilini bile halledemiyorum. Ne yapacağımı, ne alacağımı ve nasıl davranacağımı düşünmek bile karnımın ağrımasına yetiyor. Aman Eve, Noel aşağı yukarı herkesi yarı deli yapıyor. Bu çok normal. Benim için değil, çünkü daha önceleri hayatımda hiç bu kadar çok işi yoktu. Dolayısıyla bu adette insanla uğraşmak zorunda kalmamıştım. Şimdi var. Kimden kurtulmak istersin? Sanırım biraz evvel Peabody'den kurtuldum. Partiye bir profesyonel eskort da geldi. Aslında fena bir adam değil ama tam anlamıyla bir orospu diyebiliriz. Yakışıklı, çekici ve eğlenceli. Seni rahatsız ediyor. Çünkü onu hem seviyor hem de yaptığı iş nedeniyle aşağılıyorsun. Bu benim problemim değil. Adam gerçek bir ilişki istediğini söylüyor ve Peabody'nin gözlerinde yıldızlar var ve bu ilişki hakkında fikir yürüttüm diye bana da kızgın. Hayat karmaşıktır Eve. Sanırım sen kendine çelişkiler, problemler ve kırgınlıklarla dolu bir hayat seçtin. Eğer sana kızgınsa nedeni hayatında senden daha fazla saygı duyduğu ve taptığı biri olmamasındandır. Aman Tanrım! Bu kadar sevilmek de ağır bir sorumluluktur. Sen de kendi bariyerlerini onunla tamir ediyorsun çünkü o senin için çok önemli. Bana çok şey ifade eden insanlarla çevrilmiş gibiyim. Odadaki ekran bir anda yandı ve Somerset'in yüzü belirdi. Teğmen, misafirler sizi soruyorlar. Hadi oradan. Eve, Mira'ya gülümseyerek, işte hiç değilse bu kişi hakkında meraklanmak zorunda değilim. Ama senin geceni berbat etmemeliydim. Hayır, etmedin. Çünkü seninle konuşmaktan zevk alıyorum. Bir dakika, burada durur musun? Çalışma odamdan bir şey alacağım. Tabii. Bu arada kitaplara bir göz atabilir miyim? Tabii, istediğin kadar. Eve çarçabuk çalışma odasına gidip döndüğünde Mira'yı bir koltukta kitaplardan birini karıştırırken buldu. Jane Eyre. Kitabı yerine koyarken Mira içini çekti. Çocukluğumdan beri okumamıştım. O kadar romantiktir ki. Rourke'dan ödünç alabilirsin. Benimki de hala duruyor. Sadece vaktim olmuyor. Teşekkürler. Sana bunu vermek istedim. Birkaç gün erken ama o arada seni göremeyebilirim diye düşündüm. Ne kadar tatlısın. Şimdi açayım mı? Tabii. Zaten bu amaçla verdim. Mira ayağa kalkarak paketi iki ucundan açmaya başladı. Bu halim ailemi de deli ediyor çünkü ambalajı ve kurdeleleri hiç bozmuyorum. Ev paket kağıtları ve bağlarla dolu. Açmayı bitirdiğinde parfümü eline aldı ve üzerinde adım yazılı Eve diyebildi. Bu şahsa özel hazırlanan kokulardan, vereceğin kişinin özelliklerinden bahsediyorsun. Onlar da uygun kokuyu hazırlıyorlar. Charlotte diye mırıldandı Mira. Benim ilk adımı bildiğini sanmıyordum. Sanırım bir yerlerden duymuştum. Mira gayet duygusal gözyaşlarını saklamaya çalışarak teşekkür için Eve'i kucakladı. Çok düşünceli bir hediye. Teşekkürler diyebildi. Beğendiğine çok sevindim. Çünkü bu tip şeylerde daha çok yeniyim de. Gayet iyi becermişsin. Şimdi tuvalete gidip beni ağlatan Noel hediyemin bozduğu makyajımı tazelemek istiyorum. Sen de hemen Rourke'u bul ve dans et. Bol bol da şampanya iç. Dışarıdaki dünya yarın da seni bekliyor olacak. Onu durdurmam gerekiyor. Durdur. Ama bu akşam hayatını yaşa. Koş git Rourke'u bul. 17. ayrımın sonu. Sayfa 234. Devamı 18. ayrımda.